Ayrım 3. Sayfa 30. 2. Kaderini bilme cezası. Aşk ve kıskançlık üzerine bir sohbet. Dedim ki, ben bir mühendisim. Daha doğrusu öyleydim. İnşaat mühendisiydim. 58 yaşındayım. Ailemizin İstanbullu olduğu söylenir. İçinde bir parça övünç payı bulunan bu iddia bana hep biraz saçma gelmiştir. Bizanslı olmadığımıza, soyadımız Palaiologos olmadığına göre ailemiz kim bilir nereden göçmüş bu şehre. Ama ilk gelenleri unutacak kadar çok zamanda geçmiş olabilir aradan elbette. Bu yüzden artık hayatta olmayan annemi ve hayatta olmayan babamı suçlamak gereksiz. Ya, demek ikisi de hayatta değil dedi üzüntülü bir ifadeyle. Evet, öyle dedim. Bir tek ikiz kardeşim var hayatta kalan. Mehmet. Ahmet ve Mehmet, öyle mi? İkizler için ne güzel isim seçmişler. Bence de ikizlere konacak en uygun isimler. Annemle babam çok akıllıca davranmışlar bize Ahmet Mehmet isimlerini koyarken ama her şey planlanamıyor işte. İkiz çocuklarının büyüdüklerini göremeden ölüp gideceklerini tahmin edememişler. İyi ki de edememişler değil mi? Zaten insanın kaderini bilmesinden daha korkunç ne olabilir? Herkes öleceği günü saati bilseydi, geriye sayım ne kadar zor olurdu düşünsenize. Geçen her dakikayı bir tabut çivisi gibi algılamaz mıydık? Açıkça yanıt vermek bile insanı ürkütüyor değil mi? Hele genç ölümler için. Arzu o görkemli davete hazırlanırken bir ölüm meleği ona cinayet saatini söyleseydi, öyle mutlu bir şekilde karşılayabilir miydi konuklarını? 6 saat 10 dakika, 4 saat 23 dakika, 1 saat 51 dakika, şimdi 38 dakika diye kalan saatlerini, dakikalarını sayarak bir idam mahkumu gibi son anı beklerdi. Haddini bilmeyip de ay tanrıçasına aşık olan çobana verilen cezayı biliyor musunuz? Hayır, duymadım cevabını verdi. Tam da öyle tahmin etmiştim. Tanrıların çobana verdiği ceza kaderini bilmekti dedim. Gelecekte neler yaşanacağını, yarın ne olacağını bilmek. Bundan daha korkunç bir ceza yoktur dünyada. Ölümden beter bir ceza vermek istedikleri için tanrılar böyle bir şey düşünmüşler. Annemle babam da kaderlerini bilselerdi, bir dakika olsun huzura eremezlerdi. İnsan soyu zayıf, kırılgan, ölümlü. Her türlü hastalığa, kazaya, acıya açık ama kendini avutarak yaşıyor, bunları unutuyor. İşte anahtar kelime bu. Hayatın özü, büyük sırrı, olmazsa olmazı, unutmak. Eğer unutmak diye bir şey olmasaydı, yaşam da olmazdı. İnsan unutmadan hayatını sürdüremez. Annemle babamın nasıl öldüğünü sordu. Ne yapacaksınız nasıl öldüklerini diye sordum. Ama sorularımı yanıtlamayı kabul etmiştiniz dedi. Ne zaman? Çok önce mi kaybettiniz onları? Dedim ki, biz 10 yaşındayken babamın kullandığı arabayla İstanbul'dan Ankara'ya dedemleri ziyarete gidiyorduk. Sonradan günlerdir uykusuz olduğu anlaşılan bir sürücünün kullandığı tır karşı şeride kayarak üstümüze çıktı. Babam orada, annem de hastanede öldü. Arkada oturan Mehmet'le ben kurtulduk. Mehmet'le birlikte ODTÜ'de okumamız biraz da bu kaza sonucudur. Dediğim gibi bir inşaat mühendisiyim. Mehmet de elektrik mühendisi oldu. Kazadan sonra Ankara'ya yerleşmiş bir memur emeklisi olan dedemlerle yaşamaya başladık. Onlar baktı bize. Daha sonra hayatım şantiyelerde geçti. Ama artık bu mesleği yapmıyorum. Mehmet nasıl biri? O, nasıl desem, garip bir insandır. Aslında bu soruyu hiç sormamış olmanızı yeğlerdim. Çünkü Mehmet'i size anlatmaya hazır değilim. Ama kabul ettiniz bir kere. Sorularımı yanıtlayın lütfen. Hayır, anlatamam. Israr etmeyin lütfen. Mehmet konusunu da kapatın. Peki diye çaresizliğinin yol açtığı yumuşak bir edayla kabul etti. Kendi hikayenize devam edin öyleyse. Ben de devam ettim. Uzun zaman önce her şeyi geride bırakıp Karadeniz kıyısındaki bu sahil köyüne yerleştim. İstanbulluların çoğunun adını bile duymamış olduğu bu köyde hayat kolaydır. Kimse kimseye karışmaz. Çok sıkılırsanız ya da bir işiniz varsa 2 saatte İstanbul'a gidebilirsiniz. Eğer köyden kuzeye doğru giderseniz 1 saat sonra Bulgaristan sınırına ulaşırsınız. Köyde Karadeniz'in zorlu fırtınalarıyla boğuşarak balıkçılık yapan yerli halk ve İstanbul'dan bakıp buraya yerleşmeye karar veren az sayıda sanatçı, üniversite mensubu ve benim gibi erken emekli olmuş insanlar yaşar. İyi anlaşır mısınız köydeki insanlarla? Hatice Hanım ve oğlu dışında köy halkını pek tanımam. O ikisini de tanıdığım söylenemez ya, hadi neyse. Arzu'nun kocası Ali ile ise burada karşılaştım. Güzel Sanatlar Akademisi'nde okumuş, mezun olduktan sonra okulda kalmış, hoca olmuş. Aynı zamanda resimler yapmaya, sergiler açmaya başlamış. Adını duyurmuş. 2 yıl önce buraya taşındıklarında, İstanbullu tuhaf bir mühendisin de kendisi gibi her şeyden elini eteğini çekip bu köye yerleştiğini duymuş ve tanışmak istemiş. Başta mümkün olduğunca uzak durmak istesem de Ali ile Arzu buna imkan vermediler. Özellikle de Arzu. Kitapların arasında yaşayan münzevi bir adam ve bu ev çok ilgisini çekmiş. Son sınıfta okurken hocası Ali ile yakınlaşmışlar. Bu hayat dolu genç kıza kör kütük aşık olan Ali, karısından ayrılmış, Arzu ile evlenmiş. Herhalde eski çevresiyle ve sürekli kınayan bakışlarla karşılaşmak istemediği için Pudima'da geniş bahçeli, 2 katlı bir villa alıp yerleşmeye karar vermiş. Geçen yıl bir oğulları oldu. Adına Emir koydular. Arzu'nun ilk ama adamın 4. çocuğu. Daha öncekiler 2 oğlan 1 kız. Büyümüş, hayata atılmışlar. Aralarında çok yaş farkı olmalı dedi. Evet var dedim. Epeyce var. Sanırım, kaba bir hesapla tahmin edeyim, 30 yaş kadar falan. O zaman şaşırmamalı dedi bilmiş bilmiş başını sallayarak. Neye şaşırmamalı diye sordum. Bu durumda kadının kaçamaklar yapmasına demek istiyorum. Size de aynı gerekçeyle mi geliyordu acaba? Bir sevgili ziyareti. Ne ilgisi var? Üstelik ben de Ali ile aynı yaşlardayım. Hem o benim sevgilim değildi. Nasıl bir kızdı peki? Nasıl olacak? İşte öyle, canlı. Birçok çarpıcı yönü arasında insanların dikkatini ilk çeken şey enerjisiydi. Kahkahaları, davranışları, yürüyüşü neredeyse hayvani bir enerji yayardı. Çok alımlıydı. Arzu'nun güzel olup olmadığını sordu. Ben de güzel olduğunu hem de çok güzel olduğunu söyledim. İtiraf eder gibi. Başka bir kadının güzelliğinin anlatılması genç kızları çok ilgilendiriyor olmalı ki yine bir süre dalgınlaştı. Yüzünden tarifsiz gölgeler geçti. Sonra o çocuğun neydi adı? Emir. Onun babası siz olabilir misiniz diye sordu. Hayır değilim dedim. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Emin misiniz? Elbette eminim dedim. Ben değilim o çocuğun babası. Bir de bana tuhaf diyorsunuz. Ne biçim sorular soruyorsunuz böyle? Nasıl bu kadar emin olabileceğimi sordu. Eminim dedim. Çünkü sizin anladığınız anlamda bir ilişkimiz yoktu. Evet, dedi. Mesele çözülüyor. Kıskanç koca cinayeti. Anlamadım dedim. Nasıl çözülüyor mesele? Adam karısının sizinle ilişkisini öğrendiği için, kusura bakmayın dedim. Güldüğüm için kızmayın ama Ali'yi tanısanız bunun ne kadar saçma bir teori olduğunu hemen anlardınız. İnsanlara bırakın bıçakla, ressam fırçasıyla bile dokunamaz o. Dalga geçer gibi gülmenize gerek yok dedi gülmeme bozularak. Onunla dalga geçtiğimi düşünüp güldüğüm için bana sitem etti. Bozulmayın hemen canım. Bir tahminde bulundunuz tutmadı. Ben de birazcık güldüm dedim. O zaman tersi de olabilir. Ne demek bu? Kıskanç koca değilse kıskanç aşık. Yani siz şimdi bana katil mi diyorsunuz? Niye olmasın? Bakın böyle içten içe öfkelenirseniz yine güleceğim gelir. Siz de bana yine kızarsınız. Doğrusu öfke durumuna biraz çabuk geçiyorsunuz. Bu uyarım üzerine bir sessizlik daha oluştu odada. Şimdi sıra bana geldi dedim. Kimsiniz? Ne yaparsınız? Evli misiniz, bekar mı? Aileniz kim? Buna mecbur muyum dedi endişeli bir tavırla. Evet dedim. Söz sözdür. Ben size her şeyi anlattım. Siz de anlatmak zorundasınız. Dudaklarını yalıyor, nereden başlayacağını bilemiyordu. Sonra aman bu iş bir an önce bitsin der gibi hızla dökülmeye başladı kelimeler ağzından. Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik okumuş. Bitirince muhabir olarak gazetede işe başlamış. Bir yandan da yüksek lisans yapıyormuş. Hayır, evli değilmiş. Ailesiyle beraber oturuyormuş. Babası diş hekimiymiş. Kadıköy'de muayenehanesi varmış. Annesi ev hanımıymış. Kardeşi yokmuş. Tek çocukmuş. Podima cinayeti, böyle bir isim koyuvermişti hemen, ilk büyük işiymiş. Başarılı olursa gazetede itibarı artarmış. Sevgiliniz var mı? Bu soru çok anneyi yakalamıştı onu. Şaşaladı, gözlerini açtı. Ne? Diye sordu. Sonra tekrarladı. Ne? Sevgiliniz olup olmadığını sordum dedim. Bu iş beni hiç ilgilendirmezmiş. Bunu sormaya nasıl cüret edermişim? Ne kadar tuhaf bir adammışım ben böyle falan filan. Ağzımın payını iyice verdiğine ikna olunca elindeki dijital kayıt cihazının hala açık olduğunu fark edip hayret dedi. Kendi kendimi kaydetmişim. Gördünüz mü beni ne hale getirdiğinizi? Ne yaptım ki bu kadar kızdınız diye sordum gülerek. Sinirlerini bozmuşum. Muhabirle muhatap arasındaki sınırı aşmışım. Zaten hayatında hiç benim kadar gıcık bir adam görmemiş. Şimdi buradan çıkıp gidecek ve bu garip mühendisi bir daha aklına bile getirmemeye çalışacakmış. Hem kardeşim Mehmet'le ilgili sorulara cevap vermeme ısrarım nereden kaynaklanıyormuş? Yoksa onu koruma isteğinden mi? Arzuyla bir ilişkisi mi varmış? Bu yüzden mi onun nerede olduğunu söylemiyor, bilgi vermiyormuşum? Böyle söylenerek kayıt cihazını çantasına sokuşturdu, ayağa kalktı. Kapıya doğru yöneldi. Ben de kalkıp arkasından gittim. Kibarca sokak kapısını açtım. Elimi sıkmaya kalkmadı. İyi ki. Hoşça kal filan da demedi. Öylece çıktı bahçeye. Tam 3 adım atmıştı ki seslendim. O evde kalan bir kişi daha var. Yüzünü bana dönmeden durdu. Bir süre bekleyip yine dönmeden sordu. Hangi evde? Ali ile Arzu'nun evinde. Belki de aradığınız aşk ve kıskançlık cinayetinin cevabı işte bu kişidedir. Bana doğru döndü. Gözlerinden ateş çıkıyor derler ya, öyleydi. Çok öfkeli bakıyordu. Kim diye sordu. Öğrenmeye çalışın dedim. Başaramazsanız öğleden sonra yine gelin. Çok ilginç şeyler anlatacağım size. Şaşırıp kalacaksınız. Bir daha gelmek mi dedi. Allah yazdıysa bozsun. Delirdiniz mi siz? Bir daha buraya adımımı atmam. Gülerek köpeğe döndüm. Bak Kerberos dedim. Bu öfkeli misafirimize güle güle de. Öğleden sonra yine gelecek. Kerberos neşeyle havladı. Kuyruğunu oynattı. Kız, her şeyiniz gibi köpeğinizin adı da tam antika yani dedi. Bu mu Kerberos? Evet dedim. Böylece onları resmen tanıştırmış oldum. 3. Kerberos'un kesik kulakları, Svetlana ve öfke alametleri. Uzun bir süredir evimi bekleyen Kerberos, adını aldığı efsanevi atası gibi 3, 5, 7 başlı değildi. Ama kocaman kafası o kadar ürkünç ve çirkindi ki, hoşlanmadığı kişilere sert bir bakışı bile yetiyordu. Palamarı çözüyordu herkes. Zaten kocaman bir şeydi. Hazır aldığım kulübelerin hiçbirine sığmadığı için bir marangoza gidip çizimlerini göstererek değiş yerinde ise bir köpek villası yaptırmıştım. Çoban köpeği türünün en iri örneğiydi. Kurtlarla dövüşürken kaptırmasın diye iki kulağı da kökünden kesilmiş olan bizim Kerberos ucubeye dönmüştü. Gazeteci kızı uğurlarken bana muzip bakışlar atıyordu. Hadi yine iyisin gibilerinden. Kızlardan hoşlandığını biliyordum. Arzu'nun eve girip çıkması da hoşuna giderdi. Şimdi bu kızcağızın ziyaretinden memnun olduğu belliydi. Hatice Hanım'a ise dönüp bakmıyordu bile. Onu kadından saymazmış gibi bir hali vardı keratanın. Bakma öyle alaycı alaycı dedim. Sadece gazeteci işte. Dişlerini gösterdi. Bunun gülme anlamına geldiğini ancak ben bilebilirdim. Başkaları savaş işareti sanırdı. Sonra başını öne eğdi. Yere yattı. Çok çakal bir hayvandı bu. Kurnaz mı kurnaz. Beni de çok iyi anlıyordu. Eve girince tekrar kıskançlık odasına gittim. Bir süre ne yapmam gerektiğini düşündüm. Dışarı çıkıp olay yerine gitse miydim acaba? Herhalde jandarma, savcı falan çalışıyordu orada. Benim gitmemin bir anlamı olmazdı. Nasıl olsa bir süre sonra benim de kapımı çalacaklar, sorguya çekeceklerdi. O zamana kadar evde kalmak en iyisiydi. Günlük programımı bozmamalıydım ama yine de günlük kıyafetlerimin yerine pantolon ve gömlek giymek daha iyi olacaktı galiba. Böylece geldikleri zaman hazır olurdum. Dolaba gittim. Üzerinde 25 derece ve üstü yazılı bölümden gri bir pantolon seçtim. Üstüne de beyaz pamuklu bir gömlek. Ayakkabı bölümünden hafif yumuşak makosenlerimi alıp çorapsız olarak geçirdim ayaklarıma. Bunlar en az 20 yıllıktı. Çünkü dedim ya, elime geçen emekli maaşıyla kıt kanaat yaşıyor, parayı kitapların ucuz baskılarına yatırıyordum. Genellikle de elden düşme olanlarına. Ayrıca eski giysilerimi sever, yeni bir şey almak zorunda kaldığım zaman yadırgardım. Rahat edemem. Hele ensemi dalayan gömlek etiketlerine hiç dayanamam. Hemen söker atarım. Yeni pabuçlar da ayaklarıma vurur. Bu işleri bitirdikten sonra mutfağa geçip buzdolabından bir parça soğuk et ve salatalık malzeme çıkardım. Öğle yemeğimi hazırlamaya koyuldum. Basit ama doyurucu şeyler yemeye özen gösteriyordum. Evime genellikle ekmek, makarna gibi karbonhidratlar girmezdi. Bunun tek istisnası her sabah yediğim bademli un kurabiyesiydi. Bu yüzden kilo almıyordum. Zaten büyük bir şans eseri, ince ve uzun bir yapım olduğu için haftada en az 3 gün yaptığım sahil yürüyüşleriyle hep aynı kiloda kalmayı başarıyordum. Doğrusunu söylemek gerekirse giderek zorlaşıyordu bu. Daha az yemek, daha çok yürümek gerekiyordu ama bu bedeli ödemeye hazırdım. Üstelik kendim için olmasa bile Kerberos'u dolaştırmak için epeyce yürümek zorundaydım. Kendimi kimseye beğendirmek diye bir derdim yoktu. Ama yine de ince olmak iyi ve sağlıklı bir şeydi. Böylece daha uzun yaşayacağıma inanıyordum. Kendimi 100 yaşına kadar sağlıklı yaşamaya hazırlıyordum. Bunun için her gün kullandığım besin takviyelerini planlıyordum. İnternette bu konuda bilimsel makaleler okuyordum. Çünkü insanın hayattaki başlıca görevi kendine iyi bakması ve mümkün olduğu kadar uzun yaşamasıdır, değil mi? Hemen gidip bu düşüncemi de defterime yazdım. Bu sefer yazar yazmaz okumadım kendi sözlerimi. Bakalım birkaç gün sonra yazdığım sırada bana ışıltılı gelen bu cümlelerimi nasıl bulacaktım? Defteri bırakıp sehpanın üzerine açık durmakta olan kitaba uzandım. Sonraki birkaç saat onu okuyarak geçti. Ortalık sakindi. Köyden hiçbir gürültü gelmiyordu. Telefon da çalmadı. Saat 3'e doğru kendime meyve hazırladığım sırada Kerberos kızın geldiğini haber verdi. Gülümsedim. Kapıya doğru gittim ve tam oraya vardığımda zil çaldı. Kız kapıyı hemen açmama şaşırmıştı. "Kapının arkasında mı bekliyordunuz?" diye sordu. "Hayır," dedim. "Kerberos geldiğinizi haber verdi." "Geldiğinizi derken?" sizin geldiğinizi. Başka birinin değil yani. Değil. Yüzünde alaycı bir ifadeyle sordu. Nasıl yani? Tuhaf isimli köpeğiniz gazeteci kız geldi mi dedi. Evet, aynen böyle söyledi dedim. Siz ciddi misiniz? Son derece ciddiyim. Ciddiyim derken hayvanlarla konuşabildiğinizi mi söylüyorsunuz? Tam konuşma denilebilir mi bilmiyorum. İnsanlar gibi sözcükler kullanmıyoruz tabii. Ama bir çeşit anlaşma diyelim. Kafamızda oluşan bir diyalog desek daha doğru. Siz sahiden ciddisiniz dedi şaşkınlıkla. Evet dedim. Şaka yapar gibi bir halim yok değil mi? Bırakın bunları da evde aileden başka kimin yaşadığını öğrenebildiniz mi? Evet, galiba bir mürebbiye varmış çocuğa bakan. Ondan mı söz ediyordunuz? Svetlana. Efendim? Svetlana, mürebbiyenin adı Bulgar'dır. Bunu söylememişlerdi bana. Hikayesini öğrenmek istiyor musunuz? Evet. Kapıyı daha fazla açarak geçen seferki gibi bir içeri buyurun hareketi yaptım. Meyve hazırlamakta olduğumu, birlikte yiyebileceğimizi, sonra da ona bu çok ilginç hikayeyi anlatacağımı söyledim. Burada anlatsanız nasıl olur diye itiraz ettim. Kapıda mı konuşacağız? Kollarını çaresizce iki yana bırakıp dudaklarını şişirerek diye bir ses çıkardı. İçeri girip girmeme konusunda kıvrandığını görebiliyordum. Zaten herhalde çok zor gelmişti buraya. Bu kadar inatçı kızların söyledikleri sözden dönmeleri mümkün değildir. Ama merak içine kemirdiği için kendini zorlayarak gelmiş ve kapımı bir kez daha çalmıştı. Gururu hafifçe incinmişti. Görebiliyordum bunu. Bir kez daha içeri davet ettim. Ama dedi, çok az kalacağım. En fazla yarım saat. Çünkü arkadaşlarım İstanbul'a dönüyor. Onlarla gitmem lazım. Peki dedim. Elimden geldiği kadar hızlı anlatacağım söz. Çekine çekine içeri girdi. Yine aynı odada oturduk. Küçük bir tabakta kavun ikram ettim ona. Dalgınca yemeye başladı. Svetlana'yı anlatmaya başladım. Svetlana hemşirelik eğitimi almış. Şu sıralarda 30'lu yaşlarının başında. Uzun boylu, kumral, düzgün ve hep dik duran disiplinli bir kadın. Beyaz bir hemşire üniforması giyer. Başka kılıkla görmedim onu. Svetlana'nın buraya neden geldiğini sordu. Ülkesinde birine aşık olmuş dedim. Uzun süre birlikte olmuşlar. Ama şu işe bakın ki adam hiçbir açıklama yapmadan Svetlana'yı terk edip başka bir kadınla evlenmiş. Üstelik uğruna Svetlana'yı terk ettiği kadın kuş beyninin biriymiş. Svetlana bunu onuruna yedirememiş ve o adamdan mümkün olduğunca uzağa gitmek istemiş. Svetlana'nın en yakın arkadaşı da bir Türkmüş. Ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç eden arkadaşının peşine takılıp Türkiye'ye gelmiş Svetlana. Kızın huzursuzluğu gittikçe artıyordu. Sıkıntılı hareketlerinden anlaşılıyordu bu. Saatine bakıp duruyordu. Evet, evet, vaktinizin azaldığının farkındayım diyerek yatıştırmaya çalıştım onu. Bir an önce konuya gelmeye çalışıyorum. Özür dilerim ama ikide bir saatinize bakıp durmazsanız daha rahat toplayacağım kafamı. Siz böyle yaptıkça kendimi baskı altında hissediyorum. Hafifçe gülümseyerek uysal bir onaylama işareti yaptı. Kollarını serbestçe iki yana bıraktı. Bakın böyle daha iyi dedim. Ne diyordum? Svetlana Türkiye'ye geldikten sonra yabancılara iş bulan özel şirketlerden birine gitmiş. Onlar da Svetlana'yı önce yaşlı bir hastaya bakması için bir eve göndermişler. Çok zormuş işi ve kadın ölmek üzereymiş. Neyse ki çok disiplinli olduğu için görevini tam olarak yapmış. İlaçlarını zamanında vermiş, çarşaflarını değiştirmiş. Vücudunun çürümemesi için masaj yapmış, yemek yedirmiş. Ama niye ayağa kalktınız, vaktiniz mi doldu? Durun durun, acele ediyorum işte. Svetlana'nın bu özenli bakımına rağmen yaşlı kadın ölünce işsiz kalıp bir kez daha o şirkete başvurmuş. Bu sefer onu çalışan bir çiftin iki küçük çocuğuna bakması için İstanbul'da başka bir ailenin yanına vermişler. Svetlana orada da ne oldu, niye kızdınız? Bulgar hemşirenin meslek hayatını dinlemek için gelmedim ben buraya. Ama ben de tam da en can alıcı noktaya geliyordum. O aileden sonra Svetlana'nın Ali ile Arzu'nun yeni doğan bebeği Emir'e bakmak üzere Pudima'ya gelişine kadar varmıştım. Boş verin bu hikayeyi diyerek öfkeyle ayağa kalktı. Saçmalıyorsunuz. Ben de kabahat ki bu saçmalıkları dinlemek için tekrar geldim bu tımarhaneye. Siz en iyisi köpeğinizle konuşun artık. Kerkeniz miydi neydi adı, onunla işte. Size o yakışır. Bunları söylerken çantasını öfkeyle omzuna asarak kapıya doğru yürümeye başladı. Tam duyamadım ama lanet olsun gibi bir şeyler mırıldığından eminim. Koşup önüne geçtim. Yine büyük bir nezaketle kapıyı açtım. Ona yol verdim. Yüzüme hiç bakmadan çıktı. Ne selam ne kelam. Sert adımlarla bahçe patikasında yürümeye başladı. Güle güle diye seslendim arkasından. Arabanın bu kadar erken saatte gitmesi çok kötü oldu doğrusu. Yoksa cinayeti aydınlatacak en önemli noktaya gelmiştim. Tam olarak durdu diyemem. Hafifçe duraksadı ama arkasını dönmedi. Yine yürümeye devam etti. Ne var ki Ferforje bahçe kapısına vardığında Svetlana Ali'ye deli gibi aşıktı diye bağırmam üzerine durdu. Eli demirin üzerinde dondu kaldı. Ama sonra yine hiç arkasına dönmeden, bana bakmadan, hiçbir şey söylemeden Nike pabuçlarını yere sertçe vura vura gitti. Uzaklaştı. Kerberos alaycı bir halle ne haber dedi. İşler yolunda, merak etme dedim. Hadi seni biraz serbest bırakayım da rahatla. Ama bahçenin dışına çıkmak, gelini geçeni korkutmak yok. Çiçeklerin dibini eşelemek de yasak. Canavar homurdandı. Bütün uyarılarıma rağmen zincirlerle engellenmiş olan korkunç enerjisini boşaltmak için kafayı yemiş bir ejderha gibi fırlayacağını, bahçe duvarına doğru yıldırım hızıyla koşup tam çarpmak üzereyken kıvrak bir hareketle dönüp ters yönde koşmaya başlayacağını, toprakları eşeleyeceğini, her sert nesneyi ağzına alıp kemireceğini biliyordum. Allah'tan bahçe büyüktü. Köyde arazinin ucuz olduğu zamanlarda yapılmış olan evin önünde ve arkasında aşağı yukarı 4 dönüm yer vardı. İstediği gibi koşabilirdi. Yarım saat kadar canavarın enerjisini boşaltmasını bekledim. Sonra boynuna tasmasını vurup gezintiye çıkardım. Yürüyüş yapmak istediğim zaman genellikle Kerberos'u da yanıma alırım ama iyice yorulduktan sonra. Yoksa zincir falan kâr etmez. Güçlü bir motor gibi beni ileriye çekip durur. Şimdi bile boğma zinciri denen eğitim zinciri takılı boğazında. Çok taşkınlık yaparsa kimin patron olduğunu anlatacak bir yöntem bu. Sahile çıktık. Akşamüstü havanın sıcaklığı biraz azalmıştı. Yakıcı güneş deniz ufkuna doğru iniyor, ortalığı kızıl ve lacivert bir akşamüstü mahmurluğuna boğuyordu. Bazı balıkçılar ağlarını çekiyorlardı denizden. Bir takım balıkçı takaları da açık denizden bize doğru geliyordu. Motorlarının pat pat yankılanan sesleri giderek yaklaşıyordu. Belime takılı olan adım sayma aracına baktım. 2342 adım. Yani günlük hedef olan 10.000 adıma ulaşmama daha çok vardı. Hızlı adımlarla yürümeye devam ettim. Kerberos'un takıldığı ve büyük bir ihtimalle dişi köpek idrarı kokladığı noktalardan zorla uzaklaştırdım onu. Günübirlik tatil yapmaya gelenler sahile yaydıkları örtüleri topluyor, yemek yedikleri kapları, ızgaraları, çocukların oynadığı topları arabalarına yüklüyorlardı. Birazdan İstanbul'a doğru yoğun bir trafik akışı başlayacaktı. Kız arabadadır herhalde diye düşündüm. Şimdi arkadaşlarına Podima'da tanıştığı garip adamı anlatıyordur. Belki de çılgın bir ihtiyar diye söz ediyordur benden. Ne söylerse söylesin, umurumda değildi. Hatta bir daha gelip gelmemesi de. Böyle deneyimsiz genç kızlarla uğraşmak çok zordu. Arzu iyiydi mesela. Ne o benden bir şey beklerdi, ne de ben ondan. Hatta benim dokunmama şartımı bile kabul etmişti. Konuşacaktık, ahbaplık edecektik ama birbirimize dokunmayacak, hatta el bile sıkışmayacaktık. Bunu önce çok garip bir istek olarak karşılamıştı. Ama sonra hoşuna bile gitmişti. Çünkü ne de olsa yeni bir deneyimdi. Sadece bir tek kez sormuştu. Kusura bakma Ahmet ama bunun bir anlamı var mı? Hayır demiştim. Bir anlamı yok. Ama ben kadın olsun erkek olsun kimseye dokunamam. Onların da bana dokunmasına izin vermem. Oo diye gülmüştü. Kadın erkek herkesin sarmaş dolaş şapur şupur olduğu bu ülkede işin zor senin arkadaşım. Doğrusu erkeklerin sarılıp öpüşmelerinden ben de hoşlanmıyorum. Ama ne yapalım adet olmuş. Ali bile öyle. Kimi görse boynuna sarılıp öpüyor. Köy merkezine yaklaşıyorduk artık. Ali'lerin evi buraya yakındı. Soldaki patikaya sapsam aşağı yukarı 10 dakika sonra o evde olurdum. Ama sapmadım. Yoluma devam ettim. Kim bilir neler oluyor o evde şimdi. Uğraşacak halim yoktu. Haki renkli bir jandarma kamyoneti hızla geçip gitti yanımızdan. Herhalde cinayetle ilgiliydi. Bunun dışında yoldan geçen bir iki mobiletli, kasketli köylü vardı. Hiçbiriyle selamlaşmadık. Zaten Podima köylüleri bu dışarılıklı zenginleri pek sevmezler. Hemen hepsi Balkan göçmeni olan bu muhafazakar insanlar camiye gider, namaz kılar, kahvehanede kendi aralarında tavla oynar, İstanbul'dan gelenlere ise sadece sattıkları arsadan aldıkları para ve alışveriş hatırına katlanırlar. Dünyaları kesinlikle farklıdır. Ali'nin evinde verilen sergi daveti gibi partilere tamamen ahlaksızlık gözüyle baktıklarına eminim. Dönüş yolunda Ali'nin evine doğru bir göz attım. Ama yine gitmek gelmedi içimden. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Ağlayıp sızlayan insanlar, imamlar, dualar falan. Hiçbirine katlanamazdım. Gerçi dualar bu kadar erken başlar mıydı bilemiyorum. Kız gömülmemişti bile. Herhalde cesedi hastanede otopsidedir diye düşündüm. Neyse olanı biteni bana yarın sabah gelecek olan Hatice Hanım anlatırdı nasıl olsa. Sus desem bile o kadının susması mümkün değildi. Tüh! Bir de yarın akşamüstü kadının tuhaf oğlu gelecekti İngilizce dersi için. Kerberos'a İngilizce öğretmek, o kalın kafalıya öğretmekten daha kolaydır inanın bana. Kaç yıldır daha iki elin on parmağıyla saydığımız sayıları öğretmeyi başaramadım. One, two, three derken five. Oğlum bu ne bu? Dördüncü parmak neydi bu? Six. Six mi? Oğlum dört, dört, four. Hatırlasana. Hadi yeni baştan. Annesinin hatırı olmasa çekilecek dert değil ama Hatice Hanım'dan başka hiç kimse bu evde kitapların düzenini ve benim huzurumu bozmadan çalışmayı başaramaz. Pantolonlar çift çizgi yapmadan ütülenecek, uygun hava durumu bölmesine asılacak, dar gömlekler renklerine ve kumaşlarına göre dizilecek, çoraplar çamaşır makinesine atılıp da keçeleşmemeleri için 30 derece suda elde yıkanacak, evde gürültü istemediğim için elektrik süpürgesi kullanılmayacak vesaire vesaire. Buna Hatice Hanım'dan başka dayanacak kadın bulmak mümkün değildi doğrusu. Bu yüzden açıldı mı kapanmak bilmeyen çenesini de garip oğlunu da çekmek zorundaydım. Hayatta her şeyin bir bedeli vardı. Eve yaklaşırken baktım, köşedeki bakkal her zamanki gibi açıktı. Kır bıyıklı bakkal yaz geceleri 12'ye kadar beklerdi. Belki bir turist gofret, leblebi, çekirdek, rakı ya da helva, ekmek alır diye. Ön tarafa bir de dondurma tezgahı koymuştu. İki katlı uydurma yapının üst katında ailesiyle birlikte oturur ama bir odayı da pansiyon olarak kiralardı. Karısını, yetişkin kızını ve iki oğlunu sürekli çalıştırırdı. Aslında kasada hacı babası otururdu ama o geçen yıl gırtlak kanserinden öldü. Bakkal uyanığın biriydi. Yine de birbirimize bir zararımız yoktu. O, dükkanının yakınında iyi alışveriş yapan bir müşteri olduğu için memnundu. Ben de evimin yakınında bir bakkal olduğu için. İşte rasyonel dünya. Kerberos. K-E-R-B-E-R-O-S. Podima. P-O-D-I-M-A. Eroica. R-O-I-C-A. Adagio. A-D-A-G-I-O. Svetlana. S-V-E-T-L-A-N-A. Nike. N-I-K-E.